Geçtiğimiz haftaki programımızda Beni Nadir gazası başlamış idik o mevzuya ve devamında programımızın vakti o haftalık geçtiğimiz hafta sona ermişti, ara vermiş idik.
Evet.
İnşallah Mehmet Fatih Çıtlak hocamızla bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz mevzumuza.
Birkaç dakikalık efendim bir şöyle özetle hemen hatırlatmak istersek, malum Medine-i Münevvere'de Allah Teala iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Medine'yi de harem kılmıştır. Ama Medine harem kılınmadan evvel müşriklerden, ehli kitaptan bazı insanlar da gerek kafileler olarak gerek orada ikame, yani mukim olmak üzere bulunuyorlardı. O Yahudi kabilelerin arasında 3 tane kabile vardı ki bunlar Yahudi cemaatinin oluşturduğu, Yahudi cemaatini teşekkür ettiren 3 aileydi. Biliyorsunuz Beni evlat demek. Yani Beni İsrail dediğimizde İsrail oğulları diye çeviriyoruz ya. Beni Nadir de Nadir oğulları, Kurayza oğulları ve Mustarik oğulları şeklinde 3 böyle ana koldan Yahudi kavimleri var, kabileleri var. Bu Beni Nadir Yahudileri Medine'de bulunan münafıklardan, biraz da onlardan yüz bularak, efendim cesaret alarak iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimize suikast düzenledikleri halde, suikast teşebbüsünde bulundukları halde burayı terk edin emrine kulak asmadılar. İki cihan serveri efendimiz böyle bir işe giriştiniz, burayı terk edin dedi onlara. Fakat onlar münafıkların desteğiyle hiçbir şey olmaz, biz arkanızdayız, biz size para veririz, asker veririz, hiç onlar bir şey yapamazlar gibi böyle yalan yalan efendim teşvikleri sebebiyle Yahudiler direndiler ve dediler ki biz kalemize çekiliriz, kalemize yiyecek içecek stoku da yaparız, neticede bu kaleyi düşüremezler, muhkem bir kaladır burası diye kendilerince düşündüler. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de söz dinlemedikleri için ve terk edin fermanına da uymadıkları için artık bu ultimatomun, efendim bu sözün yere düşmemesi için Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Beni Nadir kavminin üzerine yürüdü. Ve gelişmeleri de okumuştuk. İstiyorsanız kaldığımız yerden tekrar nerede kaldıysak oradan devam edelim. Daha evvel istişarede kendi aralarında da hiçbir şey olmaz, biz yaparız, bu işi bitiririz falan gibi kendi kendilerini cesaretlendirdiler ama bunun da boşa çıktığı ortaya çıktı. Neticede biz şu anda istiyorsanız Nadir oğullarının bulunduğu kalanın muhasara altına alınışı hakkındaki bölümü beraberce dinleyelim efendim. Evet.
Hicretin 4. senesi Rebiül Evvel ayıydı. İki cihan serveri Risalet Penahi Efendimiz Medine'de yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakıp Nadir oğulları yurduna doğru hareket etti. Sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz ikindi namazını Nadir oğullarının bağ ve bahçeleri arasında kıldı. Onları muhasara altına aldı. Nadir oğulları kuvvetli kalelerine sığınmışlardı. Peygamber Efendimiz onlara emrini bir kere daha tekrarladı. Medine'den çıkıp gidiniz. Beni Nadir bu teklifi kabule yanaşmadı. Ölüm bize senin teklif ettiğin şeyden daha kolaydır. Ölümü göze alır, teklifini kabul etmeyiz diyerek adeta meydan okudular.
Tabii bu meydan okumalarının sebebi daha evvel de söylediğim gibi çok cesaretli oluşlarından kaynaklanmıyor. Kendilerine işlemiş bir korkaklık vardır. Fakat nereye dayanıyorlar? İşte Medine-i Münevvere'deki münafıkların kuvvetine ve yine müşriklerden alabilecekleri desteğe güveniyorlar kendilerince. O yüzden atıp tutuyorlar ama öyle olmayacak. Evet.
Artık onlarla çarpışmaktan başka bir yol kalmamıştı. Fakat kuvvetli kalelerine sığındıklarından ve bu kalelerden çıkıp çarpışmayı göze alamadıklarından çarpışmanın bir hayli güç olacağı muhakkaktı. Bu sebeple Resul-i Kibriya Efendimiz çarpışmayı uygun görmedi. Allah'ın izniyle bir harp planı tatbik etti. En yakın Yahudi ev ve kalelerini yıkma, hurma ağaçlarını yakıp kesme emrini verdi. Bu hareket düşmanın kaleden dışarı çıkıp çarpışmasını temin gayesiyle yapılıyordu.
Çünkü mala mülke düşkünler ve iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de o savaş emriyle beraber fazla bir şey yapamayacakları kanaatini taşıyorlar kendilerince. İki cihan serveri Efendimiz, müellifimizin de burada beyan ettiği gibi Allah'ın izniyle bir harp stratejisi takip ediyor. Yani işte askeri dehaydı, büyük komutandı falan diyoruz ama İki Cihan Serveri Efendimiz de bil kuvve, yani fevkal beşer denebilecek tarzda bir akli, efendim bir melekesi var İki Cihan Serveri Efendimizin. Fakat buradaki planın arka planında Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin ve Cenab-ı Hakk'ın ilhamının olduğu unutulmamalı. Ne yapıyor İki Cihan Serveri Efendimiz? Hemen onların kaleden baktıklarında görebileceği şekilde, ki zaten kala Nadir oğullarının yerleşim merkezinin tamamen görebilecek bir konumda olduğunu siyer kitapları söylüyorlar. Nasıl ki hani bugün muhtelif yerlerde, bizim ülkemizde de değil mi, bazı yerlerde kal'alar vardır. Bu kal'alar hem kendi topluluğunu görmek için böyle uygun bir yerdedir, hem de dışarıdan gelen yolları ve dışarıdan gelebilecek bir birliği, askeri birliği veya bir kervanı gözetleyebilecek bir konumdadır. Kaleler öyle yerde yapılır. Çukurda yapılmaz mesela kale.
Eyvallah.
Yukarıda. İşte burada da onların görebilecekleri şekilde hurmalıklarını vesaire, yani döndüklerinde bulamayacakları şekle getirerek İki Cihan Serveri Efendimiz bunu peyderpey yapıyor. Kaleden çıksınlar da can derdine düşsünler, aman yapma falan desinler diye. Çünkü zannediyorlar ki muhasaraya gücü yetmez. Böyle bir şey olduğunda da neticede kale kolay kolay düşmez. Ne kadar ay dayanabilir o ordu? Bizim burada yiyeceğimiz içeceğimiz var. Buna yanaşmazlar. En sonunda bizim şartlarımızı kabul ederler diye düşünüyor Yahudiler. İki Cihan Serveri Efendimiz ne kadar kararlı olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın buna nasıl karar verdiğini çok güzel bir şekilde bu stratejiyle göstermiş oluyor. Fakat neler oluyor? Dikkatli ve ibretli dinleyelim. Evet.
Evlerinin yıkıldığını, hurma ağaçlarının kesilip yakıldığını gören Yahudiler, ''Ya Muhammed, sen bozgunculuğu bozup dağıtmayı yasaklar ve bunu yapanları ayıplardın. Şimdi ne diye yaş hurma ağaçlarını kestiriyor ve yaktırıyorsun?'' diye bağırıştılar.
Şimdi zahiren bakıldığında onlar haklı gibi. Yani sen bozgunculuğu, efendim böyle yaş, ya hurma ağaçlarının zarar verilmesini, nebatata, işte tarım ürünlerine zarar verilmesini baştan beri yasaklayan bir insansın. Şimdi kendin yapıyorsun gibi bir terbiyesizlikte bulunuyorlar. Bu arada ben bir parantez içerisinde bir şey nakledeyim. Kur'an-ı Kerim'in beyanlığına göre, bazı ayet-i kerimelerde geçen hükümlere göre meyveleri toplarken ağacı incitmek dahi yasaklanmıştır. Gönderli Mehmet Efendi hocam o ayetler geldiğinde bak bu ayetler derdi, meyveleri toplarken ağaca zarar vermeye de mani teşkil eder. İslam ahlakı öyledir ki meyveyi alırken dalı da ağacı da incitmemeye çalışacaksın diye beyan ederdi. Şimdi böyle olmasına rağmen nasıl yaş ağaçları kestiriyorsun gibi kendilerince bir şeyde bulunuyorlar, müdafada bulunuyorlar. Gerçi bu müdafaa bir an için acaba niye Resulullah böyle yapıyor diye düşünenlere de şey yapmıştır, çanak tutmuştur veyahut insanın aklına böyle bir şey gelmesine de sebebiyet vermiştir. Fakat ileride göreceğiz ki o hurma ağaçlarını kendileri hırslarından yakacaklar. Yani onu da ileride ibretle göreceğiz. Fakat şimdi biz tekrar mevzumuza dönelim. Böyle bağırıyorlar. Niye yakıyorsun, yıkıyorsun falan diye. Evet.
Ömür dakikalarını bozgunculukla geçirenler şimdi ağaç kesmenin bozgunculuk olacağından bahsediyorlardı.
Hani var ya şimdi mesela bir köpeğin hakkı için çıkanlar, kınamıyoruz, haklıdır. Yani köpek de olsa bir ağaç, yeşil de olsa bunların hakkı korunmalı. Resulullah Efendimiz Mekke'nin fethinde hususi bir süvarisini, yani atlı bir askerini yeni doğmuş bir köpek köpeğin başına koyuyor. Yavrularıyla beraber ilgilensin. Bu keşmekeş içerisinde yiyecek içecek bulamaz. Yavruları telef olur, helak olur, ölürler diye. İki Cihan Server Efendimizin hukukunda bunlar var. Hala daha oradan gelen adetler, hala o sünnete tabi olmamız hasebiyle açın bakın Osmanlı'nın vakfiyelerini. İstanbul'da bir sürü mahalle vardır. Hayvanlara vakfiyelerle doludur. Falanca mahallede işte 40 sırık ciğer şöyle haşlanacak, kedilere dağıtılacak diye vakıflar bırakmıştır ecdadımız. Hayvan hakkı vesaire, hep biz bunları insan hakkını da, hayvan hakkını da, en önemlisi Cenab-ı Hakk'ın hukukunu da, her şeyi de biz Allah Resulü'nden öğrendik. İnşallah Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Tabii en önce bir öğrenmeyi nasip eylesin. Burada şuna nazarlarımızı veriyor müellif. Yani ömür boyunca hep fitne yapmışlar. Bir ağacı, yaş bir ağacı kesmek tamam. Evet, bu hoş bir durum değil. Ama inanmış insanları yoldan ayartmak, İnsanların rızkına mani olmak, neticede yaptıkları bozgunculuktan dolayı Medine'de bir medeniyet kurulurken bunu bozmaya çalışmak, ifsad etmek, şimdi ağaç kesmiyor diye, yeşile bakıyor diye, yeşillenme yapıyor diye, böyle insanlığın imanını, ahlakını rencide eden, İslamiyet'e karşı duran bir insan sadece bu yönüyle kalkıp da bunu nazara verebilir mi? En başta insan kalbini bozmamak lazım. Çünkü nebatatı da hayvanatı da koruyacak olan insandır. İnsanın kalbini ifsad etmemek lazım. Allahsız bir kalp neye yarar ki? Ne işe yarar ki? Evet.
Bu bağrışmaları bir takım Müslümanları da tereddüte sevk etti.
Acaba yanlış mı yapıyoruz diye. Evet.
Bunun üzerine inen ayet-i kerime meseleyi açıklığa kavuşturdu. Estaizu billah. Sizler herhangi hurma ağacını kestiniz yahut kökleri üzerinde dikili bıraktığınızsa bu hareketiniz fesat için değil, hep Allah'ın izniyledir ve fasıkları perişan etmek içindir.
Evet.
Ayet-i kerimenin nazil olmasıyla Müslümanların tereddüt ve endişeleri zail oldu. Bu hadiseye ve bu ayet-i kerimeye dayanarak harp icabı her çeşit yaş ağacın yakılıp kesilmesinin mübah olduğu alimler tarafından belirtilmiştir.
Evet.
Muhasara devam ediyordu. Bu esnada başta baş münafık Abdullah bin Übey olmak üzere birçok münafık Beni Nadir Yahudilerine, eğer Müslümanlara karşı direnir ve karşı koyarsanız biz sizi onlara teslim etmeyiz. Siz çarpışırsanız biz de sizinle birlikte çarpışırız. Siz yurdunuzdan çıkarılırsanız biz de sizinle birlikte çıkıp gideceğiz diye haber gönderdiler. Beni Nadir Yahudileri münafıkların bu sözlerine kandılar. Bir müddet daha direndiler. İşleri güçleri fitne ve fesat olan münafıkların bu hareketleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Estaizu billah. Ehli kitaptan o küfreden kardeşlerine andolsun eğer siz yurtlarınızdan çıkarılırsanız biz de muhakkak sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde hiçbir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiniz. Eğer sizinle harp edilirse muhakkak ve muhakkak biz size yardım ederiz diyen o münafıkları görmedin mi? Halbuki Allah şehadet eder ki onlar hakikaten ve katiyen yalancıdırlar. Andolsun ki onlar çıkarılacak olurlarsa bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlar muharebeye tutulursa bunlar onlara yardım da etmezler. Faraza yardım etseler bile müminler karşısında dayanamayarak arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra da kendileri hiçbir yerden yardım göremezler.
Yani münafık diyoruz ya, daha evvel de bunu konuştuk. Münafık öyle bir nifak sahibi ki İmana karşı inanıyormuş gibi durup da ona inanmayan şekilde kaypaklık gösteren, ikili oynayan değil münafık sadece. Yani münafık denildiğinde sadece bu değil. Münafığın küfre bile itikadı yok. Yani münafığın imana karşı kaypaklığına hep biz bakarız. Hayır, münafık hiçbir şeye karşı şey değildir. Ciddiyet sahibi değildir. Şahsiyet yoktur, karaktersizdir. Yani kafirlikte bile sebat edemezler. Haşa, sebat olmaz da ben onu ünlemle söylüyorum. Yani küfürlerinde bile inat yoktur onların. Şundan dolayı ben canımı veririm diyecek bir şey yoktur. Sadece kendi egosu ve kendi rahatı için yaşayan herkes potansiyel münafıktır. Herkes. Yani hak uğruna veya başka bir batıl yoluna fedayı can edebilecek derecede inanmış adama münafık denmez. Ya kafir denir ya inanmış mümin denir. Münafıkta öyle bir nifak vardır ki her şeye karşı lakayittir. Sadece kendi benliği için yaşar. Kendi arzusu için yaşar. Burada nazarlara verilen budur işte. Yani bak, böyle büyük büyük sözler söylerler. Biz sizinle beraber yurdumuzdan çıkarız vesaire yaparız. Onlar küfürlerine bile inanmamıştırlar. O yüzden kafirlerden bile aşağı derekededir münafıklar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yani kişideki nifak var mı yok mu meselesini derken, tahlil ederken bu özelliğe bakmalı. Hani diyoruz ya, insanın kendisine saygısı olmalı. Yani insan içinde bizsiz, sizsiz, sensiz, bizsiz, bensiz böyle bir alemde kendi kendine verdiği bir sözü tuttuğu zaman gerçekten o bilmeli, tutmadığı zaman da gerçekten kendisi bunun cezasını verecek derecede şahsiyet sahibi olmalı. Münafıklarda bu yoktur derken ne demek istiyoruz? Böyle bir durum varsa insanın kendi nefsinde, ki sadece kendisi bilir, muhakkak derecede imanını gözden geçirsin ve şahsiyetini gözden geçirsin diyor alimler. Çünkü münafıklıktır bu, kaypaklık. Kaypaklıktır, evet.
Muhasaranın 15. günüydü. Abdullah bin Übey ve diğerlerinin kendilerine vaat ettikleri yardımların gelmediğini gören Beni Nadir Yahudileri teslim olmayı kabul edip eman dilediler. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim.
Şimdi ne yaptılar? Eman dilediler. Eyvallah. Şimdi daha ileride söyleyecek. Bak, rahmetellil alemin oluşlarındaki hikmettir bu. Bazı insanlar o kadar cimridir, o kadar mala mülke düşkündür ki malımı alma canımı al diyecek noktadadır. Allah Resulü'nün ilk başta evleri yaktırması, yıktırması, hurmalıkları kestirmesi veya yaktırması zahiren bakıldığında zulüm gibi, merhametsizlik gibi. Fakat o caydırıcılık sayesinde canlarını kurtarmıştır. Allah Resulü'nün rahmetidir bu. Onların evlerini yıktırmak ve onların bağ bahçelerini bozmak onların canını kurtarmıştır. Hangisi rahmettir? Bu şekliyle bakıldığında rahmettir. Onlar orayı terk ettikten sonra muhacir müminler için ayrıca bir rahmet, Medine-i Münevvere için ayrıca bir rahmet olacaktır. Her hali rahmettir iki cihan serveri Efendimiz. Sonra Allah Resulü'nün kestirdiği, yıktırdığı yerler onun eliyle imar olunacağından, muhacirler içinde kendi yurtları olacağından daha güzel bir konumda olacaktır. Orayı imha ediyormuş gibi gözükmüştür iki cihan serveri Efendimiz ama müminler için ihya edecektir. Eyvallah. Evet.
Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendilerine eman verdi ve hiçbirisinin canına dokunmadı.
Evet.
Silahlarından başka mallarından develerine yükleyebildikleri kadar eşya alarak çıkıp gitmelerine müsaade buyurdu. Bu müsaade üzerine 600 deveye yükleyebildikleri kadar mal ve eşya yüklediler. Medine'den ayrılacakları sırada sağlam kalmış olan evlerini Müslümanlar oturmasın diye kendi elleriyle yıktılar. Başlarına gelen bu hadiseden dolayı güya üzüldüklerini göstermek için kadınlar en kıymetli elbiselerini giyinmişler.
Üzülmediklerini olabilir o. Hani üzüldüklerini değil de eyvallah, sanki biz kendimiz gidiyoruz tarzında bir gururla, kibirle gitmek için de sanki böyle biz gidiyoruz işte düğün alayı falan gibi. İşte düdükler, zurnalar falan çalarak böyle güzel elbiseler giyerek Medine'den ayrılmışlar. Evet.
Bir kısmı Şam, bir kısmı Hayber, diğer bir kısmı ise Yemen tarafına gitti.
Evet.
Bunların sürgünü üzerine münafıklar gizlice matem tuttular. Beni Nadir Yahudileri geride birçok hurmalık, ekin, akar ile davar, sığır ve at gibi birçok hayvan bıraktılar. Ayrıca arkalarında 50 adet zırh, 50 adet miğfer, 340 kadar da kılıç kaldı. Bütün bu mallar devlet malı olarak doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'e mahsustu. Çünkü çarpışmasız, at ve deve koşturmaksızın elde edilmişlerdi. Bu mallara fey denilmiştir. Fey, Allah'ın din düşmanlarından galebeyle değil, belki sürgün yahut cizye üzerine sulh olmak suretiyle Peygamber Efendimiz'e tahsis buyurduğu maldır. Peygamber Efendimiz bu malı dilediği yerlere sarf etmekte hürdü.
Evet, yani bu fıkhi bir tabirdir, ilmi bir tabirdir. Merak eden kardeşlerimiz bunu ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen'in İstilahat-ı Fıkhiye Kamusu vardır. Fıkıh kelimeleri, fıkıhta kullanılan tabirler, kavramlar hakkında yazdığı çok güzel bir eser vardır. Ayrıca oradan da bunu kardeşlerimiz öğrenebilir, bakabilirler. Evet.
Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle açıklanmıştır. Estağfirullah. Allah'ın onların mallarından peygamberine verdiği feye gelince, siz bunun üzerine ne ata ne deveye binip koşmadınız. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimseye musallat eder. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.
Oradaki musallat galebe çalmak manasındadır. Tebelleş olmak değildir yani. Çirkefleşmek, çirkin bir şekilde bir adama yapışıp da almak değil. Allah Teala kendi kahrını, bazen helakini, ikisi arasında fark vardır çünkü. Bir şeyin yerine gelmesini, bazı darbı, bazı cebri hadiselerini velileri ve nebileri vasıtasıyla yaptırır. Tasarruf sahibidir. Bazen de hak etmiş toplumlara zalimleri musallat eder. Oradaki zalimleri musallat etmesiyle enbiyayı, evliyayının saltanatı altına girmesi, yani bir şekilde hükmü altına sokması arasında kelime olarak fark vardır. Anlatabiliyor muyum? Birisi musibet gibidir insanların yaptığı şeylerden. Bir kısmı da Cenab-ı Hakk'ın emrin yerine gelmesi için bizzat halifesini oraya tayin etmesiyle alakalıdır. Oradaki musallat kelimesi öyle anlaşılması lazım. Haşr suresi değil mi?
Eyvallah.
Haşr suresinde olması lazım değil mi?
Eyvallah.
Haşr suresinin tefsirinde de ayet 6 galiba.
Eyvallah.
Ayet 6'nın bu tefsirine de Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an dilinden kardeşlerimiz bakabilirler. Hem fey bahsini hem de bu şekildeki muhasarının neticelerini ve bu dini tabirleri, tarifleri oradan da bulabilir kardeşlerimiz. Evet.
Medine'nin yerlileri olan Ensar, muhacirlerin geçimlerini üzerlerine almıştı. Onları kendi mallarına ortak etmişti.
Evet, hem bahçesine ortak, hatta bir kısmı eviyle aynı evde kalıyorlar. Veyahut 2-3 tane evi var, evlerini taksim ediyorlar aralarında. Bu şekilde Ensar, adından da anlaşılacağı gibi her türlü yardımı muhacir olan kardeşlerine yapmaktan geri durmuyorlar. Böyle bir durum vardı, hatırlayacaksınız. Şimdi bu ganimetlerle beraber bu muhasaradan kalan mallar iki cihan serveri efendimize ait. Allah'ın emriyle at koşturmadan, deve sürmeden ve çarpışmadan gelen mallar Allah Resulü'nün şahsına ait durumda. Cenab-ı Hak öyle taksim etmiş. Fakat iki cihan serveri efendimiz nasıl bir muamele yapıyor? Kendi hakkından feragat demeyelim de kendi hakkını nasıl taksim ediyor? Burayı da ibrete dinleyelim inşallah.
Bu sebeple muhacirlerin idareleri onların omuzunda bir yük sayılıyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz bu ganimet mallarını yalnız muhacirler arasında bölüştürerek Ensar-ı Kiram'ın bu yükünü hafifletmek istedi. Bunun için onları çağırdı ve isterseniz Beni Nadir Yahudilerin mallarından Allah'ın bana verdiği malları sizlerle muhacirler arasında bölüştüreyim. Eskiden olduğu gibi muhacirler yine evlerinizde otursunlar ve mallarınızdan faydalanmakta devam etsinler. Yok, eğer isterseniz bu malları sadece muhacir kardeşleriniz arasında bölüştüreyim. Onlar da evlerinizden çıksınlar, mallarınız da size kalsın diyerek teklifte bulundu.
Yani böylece onlara ayrı bir mekan olmuş olur. Yani siz memnunsunuz muhacir kardeşlerinizi misafir etmekten ama neticede onlara da bir ev verilmiş olur. Böylece bir hukuk ortaya çıkmış olur. Farklı bir hukuk. Siz de rahat edersiniz. Onların bağı bahçesi, bu Beni Nadir Yahudilerinin bağı bahçesi, evleri muhacirler arasında taksim olunduğundan evinizi ortak kullanma mecburiyetiniz, bağınızı bahçenizi ortak kullanma mecburiyetiniz de kalkar. Siz de rahatlarsınız. Ama yok biz eşit taksim et derseniz onu da yaparım diyor ki Cihan Serber Efendimiz. Evet.
Medineli Müslümanlar gönülden ya Resulallah, Nadir oğulları mallarını muhacir kardeşlerimiz arasında taksim ediniz. Onlar şimdiye kadar olduğu gibi evlerimizde otursunlar. Bizim mallarımızdan da istediğiniz kadarını alıp onlara veriniz dediler.
Allah Allah. Ensar da diyor ki ya Resulallah, muhacirler bizimle beraber kalsın. Evimizi yine kullansınlar, bağımızı da yine kullansınlar. Ama sen ganimet mallarının hepsini muhacirlere ver diyorlar. Bakar mısınız? Yani zaten bugün İslam hakkında, İslam dini hakkında araştırma yapan müsteşrikler bile, papazlar şunlar falan bile hepsi ortak bir kanaate sahiptir ki Allah Resulü'nün ashabı gibi dünya üzerinde bir kardeşlik, birbirine kenetlenmiş böyle bir muhabbet hiç görülmemiştir ve görülecek de değildir. Yani Ensar diyor ki bırakın bize vermeyi, yine muhacirlere verin. Fakat evimiz de ortak kalsın, bağımız da ortak kullansınlar. Yani hem oradan istifade etsinler hem bizden istifade etsinler diyor. Ensar da bu şekilde tam bir feragat, tam bir Allah Resulüne teslimiyetle karşılık veriyorlar. Evet.
O sırada Hazreti Ebu Bekir ayağa kalktı. Ensar kardeşlerine teşekkür ettikten sonra Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Vallahi bizimle sizin benzeriniz yoktur diye konuştu.
İşte Sıddık'ın sadık sözü bugün tarihi araştıran herkes tarafından teslim edilmiştir. Evet yoktur dedi, olmayacaktır. Böyle bir kardeşlik henüz dünya üzerinde bu kadar birbirine uhuvvet, bu kadar kardeşlik görülmüş şey değildir. Evet.
Peygamber Efendimiz de Allah'ım Ensar'ı ve Ensar'ın evlatlarını koru, onlara merhamet et diyerek dua etti.
Hem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ayağa kalkıyor diyor, Allah sizden razı olsun diyerek onları taltif ediyor. Hem de iki cihan serveri Efendimiz onlara dua ediyor. İşte bunun neticesinde de, daha doğrusu bu neticeyi tasdik mahiyetinde de ayet-i kerimeler inecektir. Evet.
Medineli Müslümanların bu asil ve civan mert davranışı üzerine onların met ve senası hakkında şu mealdeki ayet-i kerimeler nazil oldu. Estağfirullah. Onlardan, muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş olan kimseler, ensar, kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyaç meyli bulmazlar. Kendilerinde fakr ve ihtiyaç olsa bile onları öz canlarından daha üstün tutarlar. Kim nefsinin mala olan hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte muratlarına erenler onların ta kendileridir. Medine-i Münevvere'nin yerlileri olan Ensar-ı Kiram, bu davranışlarıyla hem Resulullah Efendimizin hoşnutluğunu, hem de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oldular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de Nadir oğullarından kalan ganimet mallarını Cenab-ı Hakk'ın da ayet-i kerimesinde tavsiye buyurduğu gibi yalnız muhacirlere taksim etti. Bu suretle onları ensarın yardımına ihtiyaç duymayacak hale getirdi.
Evet.
Peygamber Efendimiz muhacirlerin haricinde ensardan Ebu Dücane ile Süheyl bin Hüneyfe de çok fazla fakir olduklarından dolayı bazı şeyler verdi.
Evet. Beni Nadir gazası da muhasarası da bu şekilde neticelenmiş oldu. İstiyorsanız daha fazla ara vermeyelim. Hemen sırada ne var? Zatürrika gazası var. Onun hakkında da bir gayret edelim bakalım. Neler zuhur edecek?
Hicretin 4. senesi Cemaziyel evvel ayı miladi 625. Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den sürgün edilmelerinden 2 ay sonraydı. Enmar ve Salebe oğulları kabilelerinin Müslümanlarla çarpışmak üzere toplanmış oldukları haberi Medine'ye ulaştı.
Evet.
Peygamber Efendimiz derhal hazırlanarak 400 veya 700 mücahitle Medine'den yola çıktı. Zatürrika mevkiine kadar ilerleyip orada karargahını kurdu.
Burada Zatürrika mevki deniliyor ama hatırladığım kadarıyla Zatürrika mevkii Müslümanlar oraya geldikten sonra bu ismi alıyor. O mevkinin evvelki adı bu olmadığını hatırlıyorum bendeniz. Ama bir okuyalım bakalım inşallah. Ona göre tekrar konuşuruz. İşte iki cihan serveri Efendimizle beraber sahabe-i kiram orada kalmış, bu hadiseler yaşanmış. Yaşandıktan sonra o mevkiye ad verilmiş. Şimdi bildiğimiz veya bilinen Zatürrika mevkii diye isimlendirilen yer, İki Cihan Serveri Efendimiz orada karargah kurduğu için bu ismi alıyor diye hatırlıyorum.
Eyvallah.
Daha evvelki adı başka bir şeydi sanki. Evet.
Müşrikler mücahitlerle çarpışmayı göze alamadıklarından dağ başlarına çekilmişlerdi. Geride sadece bir kadın kalmıştı ki o da esir edildi. Resul-i Kibriya Efendimiz bir müddet burada bekledi. Öğle namazı vakti girince de müşriklerin saldırısından duydukları endişe sebebiyle salat-ı havf yani korku halinde namaz kıldılar.
Şimdi tabii kıymetli dinleyenlerimiz artık alıştı ama İki Cihan Serveri Efendimizin duyduğu endişe sözünü kabul etmiyoruz. Bir kere endişe sözünü kabul etmiyoruz. Fakat burada ne var? İnanmış da olsa, Allah'a tam teslimiyeti de olsa, Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği aklı, melekeyi, kabiliyeti en güzel şekilde kullanmak mecburiyeti vardır. Salat-ı havf, korku namazı, korku için kılınan namaz, korku halinde kılınan namaz gibi tefsir ediliyor ama İki Cihan Serveri Efendimizin bu tatbikatıyla beraber bir şeyden korkulduğunda kılınabilecek namaz şekli demektir. Hepsi birden korktular, aman bize bir şey olmasın dediler değil. Böyle bir durumda temkin için, temkinli davranmak adına efendime söyleyeyim, hem Allah Teala'nın emrini yerine getirmek hem de Allah Teala'nın nefsi korumak emri de vardır. Nefsi sen böyle ortaya salıp perişan edecek bir hale sokamazsın. Nefsi, nesli muhafaza meselesi vardır. İki Cihan Serveri Efendimiz de buradaki yaptığı tatbikatla korku durumunda bir şeyden korkarsan o korkunun şekline, durumuna göre namaz kılınma şekli şöyledir denilmesi ve hatırda kalınması için salatu havf denilmiş. Korka korka namaz kılmak değil bunun adı. Anlatabiliyor muyum? Temkinli olarak bir tehdit olduğunda temkinli olarak namaz kılma şeklidir ki belki müellif nasıl olduğunu anlatacaktır.
Bu namazın kılınış şekli Nisa suresinin 101 ve 102. ayetlerinde tarif edilmiştir. En tehlikeli anlarda bile Resul-i Kibriya Efendimizin cemaatle namazlarını eda edişi bize cemaatle namazın ne derece mühim bir ehemmiyeti haiz olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini açıkça ders vermektedir.
Evet, mesela diyelim ki münferit olarak en önce alalım. Hep fıkıh kitaplarında falan öyle anlattı. Dağ başındasın vesaire desin. Veyahut işte bir yerden birisini hücum etme ihtimali var. Bir yırtıcı hayvanın gelme ihtimali var. Böyle bir korku var. Namaz da kılacaksın. En önce şuradan kurtulayım sonra namazı kaza edeyim demiyor mümin olan kişi. Bir kere münferit yani fert olarak kılıyorsa nereden gelebilir o tehlike? Şu taraftan gelebilir. Kuzeyden gelir. Kıbleye döneceksin. Diyelim ki o zaman işte güney istikametinde. Ne yapacaksınız? Kabe tarafına dönmüyorsunuz. Tehlikenin geleceği tarafa doğru dönüyorsunuz. Namazınızı kılıyorsunuz. Bir yandan da tehdidin gelebileceği noktayı gözlemliyorsunuz. Şimdi bu tamam. Fakat müellifimizin de dediği gibi cemaatle namaz kıldırıyor İki Cihan Serveri Efendimiz. Yani orduyu ikiye bölüp de sizden nöbetçi olarak durun biz şurada namazı kılalım demiyor. Cemaatin fazileti o kadar büyük ki diyor bu hareketten biz bunu anlıyoruz. Cemaat halinde tehdidin geleceği yere doğru namaz kılınıyor. Şuradan gelebilirler. O tarafa doğru döndürüyor. Herkes cemaate iştirak ediyor. Hakikaten mühim bir hadisedir bu açıdan bakıldığında. Evet.
Zatürrika seferi esnasındaydı. Ashab'tan Ulbe bin Zeyd 3 adet deve kuşu yumurtası bulup getirdi.
Buradan başka bir yere, Zatürrika'da olan başka bir hadiseye herhalde geçiyor. Burada yine iki cihan serveri efendimizin bir mucizesi vardır. Evet.
Resul-i Ekrem, ey Cabir, bunları al pişir diye emretti. Hazreti Cabir yumurtaları bir çanak içinde pişirip getirdi. Peygamber Efendimizle mücahitler o üç yumurtadan doyuncaya kadar yedikleri halde yumurtaların çanakta olduğu gibi durduğunu gördüler.
Evet.
Yine bu gaza esnasındaydı. Sahabinin biri bir kuş yavrusu bulup getirdi. Anası veya babası yavruyu kurtarmak için canını feda edercesine onu elinde tutan sahabinin avuçlarının içine atılıveriyorlardı.
Böyle gelip gelip pike yapıyorlar. Mesela bu şeylerde çok vardır. Bütün kuşlarda, bütün yani birçok kuşta bu olabilir de. Fakat bizim bildiğimiz mesela karga yavrusunu bir adam alırsa, birisi alır eline götürmeye kalkarsa, civarda ne kadar karga varsa toplanır, o adamı neredeyse parçalayacak derecede terk etmezler hiç. Hiç başından ayrılmazlar. Bu yakın zamanda Heybeliada'da buna benzer bir şey olmuştu. Bunun şahidiyle ben konuştum. Yerde diyor düşmüş bir karga yavrusu gördüm. Hani kötülükten değil, sakat falan diye elime aldım gidiyorum. Bir bu kafamı kaldırdım ki diyor kara bulut gibi üzerimize sürü. En önce benimle alakası yoktur zannettim diyor. Birden diyor pike yapıp saldırmaya başladılar diyor. Hücum etmişler ordu gibi. Sonra başka birisi oradan yaşlılardan birisi demiş ki oğlum çabuk elindekini bir kenara koy demiş. Onu almaya çalışıyorlar. Yoksa seni paralarlar demiş yani. Hakikaten de attım diyor, öyle kurtuldum diyor. Şimdi sahabi de bir kuş yavrusu bulmuş, hemen annesi veya babası neyse o sahabinin üzerine böyle pike yapıp avucun içine dalmaya çalışıyorlar. Çocuğumuzu götürme diye çırpınıyorlar yani. Evet.
Bu duruma sahabiler hayretler içinde bakarken Resul-i Ekrem Efendimiz ise şu ibret dersini veriyor. Siz yavrusunu tuttuğunuz şu kuşun yavrusu için kendisini avucunuza atmasına mı hayret ediyorsunuz? Vallahi Rabbinizin size olan merhamet ve şefkati, şu kuşun yavrusuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır.
Nefsin esaretinde inliyorsun, günaha düşmüşsün, inliyorsun. Tövbe etmek üzere bir hale henüz bürünmemişsin. Cehennemlik bir hal içerisindesin. Ateşe düşeceksin. En kötü noktaya doğru gidiyorsun. Allah Teala o kadar merhametlidir ki diyor iki cihan serveri Efendimiz. Nasıl bu kuş yavrusunu korumak için böyle feveran ediyor. Canını vesairesini efendim hiçe sayarak kurtarmaya çalışıyor yavrusunu. Bir merhamet var. Düşünün diyor Allah çok çok daha merhametli. Hayal edemeyeceğiniz kadar merhametli. Yani sizin bu şekilde gitmenize Allah razı değil. Tövbe etmenizi, Allah'ım diye ona yalvarmanızı ister. Sizin yanmanız, sizin ateşe düşmeniz, sizin nefsin esaretine düşmeniz Cenab-ı Hakk'ın merhametini galebe getirir. Yeter ki o rahmet kapısını aralayacak bir gözyaşı, bir avuç açarak bir niyazınız olsun. Olmasa bile Hazreti Allah, bazı kullar istiğfar edemeden bile gitseler Allah Teala bazı kullarını merhametiyle inşallah kurtaracaktır. Evet. Çünkü ayeti kerimede قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ayeti kerimesi bunu çok güzel beyan etmektedir. İnşallah Sure-i Zümer'de kardeşlerimiz bu ayetin tefsirine baksınlar.
Peygamber Efendimiz mücahitlerle birlikte Zatürrika'dan ayrılmış Medine'ye doğru geliyordu. Harre mevkiine gelindiğinde bir devenin koşarak Resul-i Kibriya Efendimizin yanına varıp tahiyye-i ikram nevinden çöktüğünü ve boynunu öne doğru uzatıp onunla konuştuğu görüldü.
Hani böyle ona tahiyye-i ikram diyorlar. Yani böyle dizler üzerine çöküp de yani medet yani yardım et tarzında diz çöküp yalvarma haline tahiyye-i ikram diyorlar. Yani o ikramı kazanmak için ben ocağına düştüm, ne verirsen ver. Bir şey istemiyorum. Yani ben artık vereceğin her şeye razıyım tarzında dizler üzerine çöküp de böyle eğilmeye Arap'ta tahiyye-i ikram diyorlar. Aynı buna benzer bir insanın tahiyye-i ikram edasıyla, oturuşuyla bir devenin gelip iki cihan serveri efendimize böyle dizleri üzerine çöküp boynunu ileriye doğru uzatıp adeta hatta belki de adeta değil hakikaten de Allah Resulü ile konuşmasına şahit oluyor sahabe-i kiram. Eğiliyor ve Resulullah Efendimiz'e gözyaşlarıyla bir şey söyler gibi konuşmaya başladığını sahabe-i kiram hazretleri müşahede ediyor. Evet.
Mücahitler hayretler içinde bakınırken Peygamber Efendimiz bu deve ne söylüyor biliyor musunuz dedikten sonra bu deve sahibinin zulmünden bana şikayet ediyor. Kendisini senelerdir çalıştırdığını, şimdi ise boğazlamak istediğini söylüyor diye buyurdu. Arkasından Cabir bin Abdullah'a devenin sahibini bulup kendisine getirmesini emretti.
İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bilhassa Delail-i Hayrat'ı okuyan kardeşlerimiz bilirler. Salatü selam edilirken farklı şekilde farklı dualarla metü sena edilir. Bu metü senaların her birisi Allah Resulü'nün bir mucizesine, bir vasfına, bir ismine binaendir. Bizzat ya kendilerini talim ettiği salatü selam şekilleridir veya iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerek gayb aleminde gerek insanlar tarafından müşahede edilen vasıfları, mucizeleri hakkındadır. O metü senadan bir tanesi de Es-salatu ve selamu aleyke men veya ala men yeşkil ba'ir şekel ba'ir şeklinde bir ifadedir. O zata selam ve salat olsun ki o kendisine gelip de devenin şikayet ettiği zattır diye salat vardı Delail-i Hayrat'ta. İşte bu hadiseye binaendir. Buna benzer bir hadise de Medine-i Münevver'in içerisinde olmuştur. Hatta iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra da yani Ravza-i Mutahhara'nın olduğu yerde, medfun oldukları yerde bazen sırtına çok yük yüklenen develerin yularlarından kurtularak Allah Resulü'nün kabrine gelip ağladıklarını gören Medineliler vardır. O yüzden develerin bile şikayet için gelip kendisinden eman diledikleri zata salat olsun diye Delail-i Hayrat'ta Allah Resulü'nün isimlerindendir. Deve geliyor şikayet ediyor ve hemen Cabir bin Abdullah'a diyor ki git bu devenin sahibini bul.
Hazreti Cabir ya Resulallah devenin sahibini tanımıyorum deyince aldığı cevap şu oldu. Deve seni sahibine götürür.
Ya, deve sahibini tanıyor. Rahmetelil alemini tanıyor. Rahmet ve merhamet yapan zatı tanıyor, hissediyor. Zalim insan unutulur mu? Zalim insan unutulur mu? Bir insan Allah velilerini bu dünyada anlar veya anlayamaz. Salih insanları bilir veya bilemez. Ama zalim insanı, zalimler de tanır, arifler de tanır, müminler de tanır, salihler de tanır. Allah muhafaza eylesin. Amin. Zulmüyle yaptığı fesatla beraber ortaya çıkar zaten. Bu kişi de deveye zulmediyor. Senelerdir zulmetmiş. Ondan sonra bilemeyerek yapmıştır. İnşallah. Bilemiyoruz tabii o kısmını. Hemen Cabir radıyallahu anh'a git sahibini bul deyince ben tanımıyorum ya Resulallah diye mukabelede bulunuyor. Allah Resulü buyuruyor ki sen tanımıyorsun ama deve sahibini tanır. Sen onu takip et diyor. Evet. Ve sadece Cabir radıyallahu anh'a o komutu vermemiş demek ki Hazreti Resul-i Ekrem. Deveye de git sahibini bul dercesine bir işaretle deveyi de böyle kaldırıyor işaretiyle. Deve önde, Cabir radıyallahu anh arkada, değil mi? Okuyun.
Gerçekten deve peygamberimizden emir almış gibi Hazreti Cabir'in önüne düştü ve onu sahibine götürdü. Hazreti Cabir der ki, ben de deve sahibini alıp Resulullah'ın yanına getirdim. Resulullah onunla deve hakkında konuştu ve devenin söyledikleri doğru mu diye sordu. Deve sahibi, evet ya Resulallah dedi.
Burada bir başka nezaket daha var. Dikkatinizi çekti mi bilemiyorum. Keşfen insan bazı şeylere muttali olsa da, yani başka insanların göremediği bir hususu bir insan görmüş olsa bile muhakkak zahiren onun bir şekilde gözükmesini sağlamak ve hüküm vereceği zaman zahiri hükümlerin de ortaya çıkmasını sağlamak mecburiyetindedir. Allah Resulü'nün bu nezaketi ona işarettir. Yani bana malum oldu, sen böyle böyle yapıyorsun, hükmün de cezan da budur dememiş Allah Resulü. Ne diyor? Deve böyle böyle söyledi. Doğru mu söyledi? Diyerek bir de onun şehadetini istiyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne kadar nazik bir hüküm ve hükmü ne kadar nazik kaza ettiğinin en bariz özelliklerindendir. Sadece bu kısmı bile mucize-i peygamberiyedir. Evet.
Bu sefere iştirak edenlerin hepsi piyade olup çıplak ayakları taştan dikenden parçalanmış ve tırnakları dökülmüş olduğundan ayaklarını bez parçalarıyla bağlamış olmaları sebebiyle bu gazaya Zatürrika adı verildiği de kaynaklarda belirtilmiştir.
Bakın gördünüz mü Zatürrika? Yani orada bu şekilde yalın ayak yürüyerek ayakları parça parça oluyor, yarılıyor. Hatta birçoğunun tırnakları dökülüyor. Çünkü belli bir müddet yürüdüğünde taşı var vesairesi var, sıcaklar var. Artık o ne yapıyor? Deri bir parça mukavemet etse de şişiyor veya vura vura artık tırnaklar yerinden oynuyor ve dökülüyor. Nasıl bir şeyse düşünün. Piyade olarak gidiyorlar çünkü at falan yok. Sahabe-i kiram hazaratı da rük'a parça yamanmış bez manasına gelen bir şey olduğunu hatırlıyorum. Ayaklarına bez parçaları veya yaraların üzerine bez kapattıkları için bu şekilde, şimdi ne diyorlar, tampon mu diyorlar vesaire mi diyorlar, bu şekilde korumalar yaptıkları için ayaklarına Zatürrika, yani bu fiilden dolayı o mevki bu ismi alıyor. Demek ki ilk hatırımıza gelen daha doğru. Evet.
Ebu Musa el-Eş'ari bu hususta şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir gazaya çıktık. Sadece bir devemiz vardı. Nöbetleşe biniyorduk. Artık ayaklarımız delinmişti. Benim de iki ayağım delinmiş, tırnaklarım dökülmüştü.
Allah Allah.
Bunun için ayaklarımıza bez parçası sarıyorduk. Ayaklarımıza bu suretle bez parçası sardığımız için bu sefere Zatürrika gazası denildi.
Evet.
Ensardan Hazreti Cabir'in babası Abdullah bin Amr bin Haram Uhud'da şehit düşmüştü. Geride 6 kız çocuğu yetim ve bir hayli de borç bırakmıştı.
Demin bahsi geçen Hazreti Cabir radıyallahu anh, hani devenin sahibini de getiren zat, demek ki bu Zatürrika gazasında hususi hizmetleri var. Evet, Hazreti Cabir radıyallahu anh.
Borç sahipleri Yahudilerdi. Abdullah bin Amr'ın içinde çeşitli hurma ağaçları bulunan iki bahçesi vardı. Fakat bunların mahsulü borçlarını karşılayacak miktarda değildi. Sadece bir tek Yahudi'ye borcu 30 deve yükü hurmaydı. Hurma mevsimi girince Yahudiler alacaklarını ısrarla istemeye ve Hazreti Cabir'i sıkıştırmaya başladılar. Hazreti Cabir onlara hurma bahçesinin bütün mahsulünü vermeyi teklif ettiği halde kabul etmediler. Bunun üzerine Hazreti Cabir Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna vararak, ya Resulallah, biliyorsunuz ki babam Abdullah Uhud günü şehit düştü. Geride birçok borç bıraktı. Alacaklılara hurma bahçesinin bütün mahsulünü vermeyi teklif ettiğim halde kabul etmediler, dedi ve bu hususta kendisine şefaatçi ve yardımcı olmasını diledi.
Evet.
Resul-i Kibriya Efendimiz de Abdullah bin Amr bin Haram'ın borcuna karşılık hurma bahçesinin bütün mahsulünü almalarını ve borcunu silmelerini alacaklılara teklif ettiyse de yanaşmadılar.
Yani iki cihan Serveri Efendimiz de bir daha çağırıyor, teklif ediyor. Alın bu senenin bütün mahsulü sizin olsun. Borcunuza mahsuben. Hayır diyorlar. Yani iki cihan Serveri Efendimiz de dinlemiyorlar. Evet.
Alacaklılar Resul-i Ekrem Efendimizin borcun bir kısmını bu yıl, kalanını da gelecek yıl alınız teklifini de kabul etmediler.
Yani bu mahsul tamamen sizin borçlarınızı silmiyorsa, o zaman ikiye böldünüz, kabul edin bunu. Bu mahsulün bir senesini alın, ikinci senede diğer mahsulü alarak borcu kapatın. Bunu yapar mısınız? Yine kabul etmiyorlar.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz,
hani bir söz var ya, maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Burada da maksat hurmayı almak, borcu ödenmesi değil. Hurma sahibini dövmek. Yani rencide etmek. Bu anlaşılıyor. Evet.
Peygamber Efendimiz Hazreti Cabir'e, sen git, ben yarın kuşluk vakti yanına gelirim dedi. Ertesi gün Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i yanına alarak Hazreti Cabir'in hurma bahçesine gitti. Evet. Ona git hurmanı topla ve tasnif et. İyi cins olanı bir boy, diğerlerini de bir boy yaptıktan sonra bana haber ver buyurdu. Hazreti Cabir derhal emri yerine getirdi ve gelip durumu Server-i Kainat Efendimiz'e arz etti. Hazreti Cabir alacaklıları da çağırmıştı. Onlar Peygamber Efendimiz'i görünce isteklerini tekrarlamaya başladılar.
Yani biz vazgeçmiş değiliz. İki Cihan Server Efendimiz bir teklifte bulunmadığı halde biz vazgeçmiş değiliz. Yani bizi oyalama. Biz sözümüzde şeyiz, inatçıyız, efendime söyleyeyim. Verdin, vermediysen bizi boşuna buraya çağırma tarzında ne yapıyorlar yine? Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e isteklerini söylüyorlar. Evet.
Resul-i Kibriya Hazretleri hurma öbeklerinden en büyüğünün çevresini 3 kere dolaşıp dua ettikten sonra,
yani ortaya yığılmış olan hurma efendim mahsulünü, hasat edilmiş orada tezgah gibi duran, işte hasırdan vesaireden veya hurma yapraklarından büyük bir şey yapıldığını düşünün. Onun etrafında 3 kere dönüyor Peygamber Efendimiz. 3 kere dönüyor. Sonra dua ediyor.
Şu alacaklıları yanıma çağır dedi. Alacaklılar geldi. Borçlarına karşılık kendilerine hurma yığınından ölçülüp verilmeye başlandı.
Yani tekrar hatırlatıyoruz. Sadece bir Yahudi'ye borcu 30 deve yükü hurma. Devenin taşıyabileceği 30 yük, sadece bir tane Yahudi'ye borcu. Hepsi geliyorlar. O 30 deve yükü olan kişi de geliyor. İki Cihan Serveri Efendimiz de alacaklığı tek tek çağırıyor. O etrafında döndüğü, etrafını çevrelediği, artık ne oldu onun dönüşüyle, nasıl bir hal oldu onu bilemiyoruz. Fakat iki Cihan Serveri Efendimiz ölçüp tartıp borcunda kadar da 30 deve yükü. Al, başlıyor tartılmaya, veriyor. Sıradaki ona veriliyor. Devamlı Allah Resulü oradan alıyor, borçları ne kadarsa, ne kadar hurma borcu varsa oradan yükletiyor. Evet.
Borç tamamıyla ödendi.
Hiç kimseye borcu kalmıyor Hazreti Cabir'in. Bütün hurma borcunu ödüyor. Evet.
Hazreti Cabir müşahedesini şöyle anlatıyor. Tek Allah babamın borcunu ödesin de vallahi ben kız kardeşlerimin yanına bir hurma tanesiyle dönüp gitmeye bile razıydım.
Yeter ki şu borçlar bitsin, ben bir tane hurmayı alayım gideyim kardeşlerimin yanına. Bu ayıpla yaşamayayım. Bu darboğazdan kurtulayım diye düşünüyordum diyor Hazreti Cabir.
Halbuki Resulullah ondan bütün alacaklılara hurma verdiği halde bir hurma bile eksilmediğini gördüm.
Olduğu gibi bütün hasat yapılan hurma orada kalıyor. Evet.
Borç sahipleri olan Yahudiler de bu hadiseden çok taaccüp edip hayrette kaldılar. Bu Resul-i Kibriya Efendimizin apaçık bir mucizesiydi.
Evet. Onlara dünyalığı veriyor. Kaybolup gidecek olanları onlara veriyor. Onlar fani olanı istediler, dünyalığı istediler. Ahiretten hiç eksilmeyecek payı, ki Resulullah'ın sahabisine ayırdığı, sevenlerine ayırdığı bir taksimattır bu. Ondan hiçbir şey eksilmiyor. Hazreti Cabir'in Allah ve Resul uğruna yaptığı, harcadığı emeklerin hepsi olduğu gibi eksiksiz yine yanına kar olarak kalıyor.
Eyvallah.
Evet. Şimdi bundan sonra ne var?
Bedrül Mevit kazası.
Evet. İstiyorsanız buna da bir başlayalım. Bismillah diyelim. Artık yarım kalsa da devam etmiş oluruz.
Eyvallah. Hicretin 4. senesi Şaban ayı. Miladi 626. Daha önce bahsi geçtiği gibi Ebu Süfyan Uhud'dan dönüp giderken Müslümanlara sizinle gelecek sene Bedir'de buluşalım demiş. Hazreti Ömer de Resulullah Efendimizin emriyle olur. İnşallah orası bizimle sizin çarpışma yeriniz olsun cevabını vermişti. Uhud muharebesinin üzerinden bir sene geçmişti. Resul-i Ekrem verdiği sözü yerine getirmek için harp hazırlıklarına başladı. Öte yandan Kureyş'in reisi Ebu Süfyan da harp hazırlıklarını sürdürüyordu. Fakat o sene Mekke'de büyük bir kuraklık ve kıtlık hakimdi. Bu sebeple Ebu Süfyan halkı teşvik etmesine rağmen kendisi harbe pek niyetli değildi. Bedir'e gitmek kararından vazgeçmek arzusunda olan Ebu Süfyan, Peygamberimizin de Müslümanlarla oraya gelmesine mani olmak istiyor, bunu nasıl başarabileceğinin yollarını araştırıyordu.
Yani hem korkuyor hem de prestiji kaybolmasın diye, artık şirkle küfürle ne kadar prestij oluyorsa, prestijini de kaybetmemek için bir yandan da hani biz gitmiyor değiliz, onlar gelmiyor dedirtmeye çalışıyor. Evet.
O sırada henüz Müslüman olmamış Nuaym bin Mesud'la Mekke'de karşılaştı. Nuaym, Mekke'ye umre yapmak maksadıyla gelmişti. Ebu Süfyan, "Ey Nuaym," dedi, "ben Muhammed'le ashabına Bedir'de buluşalım, çarpışalım diye söz vermiştim. Vakit gelip çattı. Halbuki bu yıl bizde kıtlık ve kuraklık hakimdir. Böyle bir yıl işimize gelmez. Onun için bu yıl Muhammed'le karşılaşmak istemiyoruz. Karşılaşmamamızsa onun cesaretini artıracaktır," deyip niyet ve endişesini ishar ettikten sonra Nuaym'e şöyle bir teklif yaptı. "Sen hemen Medine'ye dön. Benim karşı konulmayacak kadar kuvvet topladığımı bildir ve onları Bedir'de bizimle çarpışmaktan vazgeçir.
Evet.
Bu işi becerirsen sana yetişkin 70 deve veririz."
Yani psikolojik savaş diyorlar ya, evet.
Nuaym derhal Medine'ye döndü. Vaat edilen mükafata konmak için Mekkeli müşrikler lehinde kesif bir propagandaya girişti. Kureyşlilerin karşısına çıkılmayacak kadar güçlü bir ordu hazırlamış olduklarını söyleyip durdu. Münafıkların da bu yolda olanca gayretlerini ortaya koymalarıyla Müslümanlarda müşriklere karşı savaşma hususunda bir gevşeme meydana geldi. Yahudilerle münafıklar bu duruma son derece sevindiler. Muhammed artık şu Müslüman topluluktan kimseyi bu niyetinden vazgeçiremez deyip sevinçlerini küstahça ishar ettiler.
Evet.
Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer durumu derhal Resul-i Ekrem Efendimiz'e bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz'in kararı kesindi. "Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, vaat edilen yere Medine'den hiç kimse gitmek için çıkmasa bile ben tek başıma oraya çıkar giderim," dedi.
Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve es'adi ve ekmeli cemi'il enbiya'i vel mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin.